Ester kitabının 1. bölümündeyiz. Konu, kocasına itaat etmeyi reddeden kadındır. Putperest bir ulusun tarihinden alınan bu bölüm, Tanrı sözüne çok kesin bir amaç için konulmuştur. Nedir bu amaç? Tanrı'nın sağlayışını öğretmek. Bu öykünün sayfalarını çevirdikçe bunu göreceğiz. Putperest bir krallığın yasasıyla ve bir zorluk, evlilikle ilgili bir zorlukla başlar. Krallıkta gelişen olay çok kişisel bir durumdu ama uluslararası etkileri oldu. Ahasveroş, Haddo'dan Kuş'a yani Hindistan'dan Habeşistan'a uzanan bölgedeki 127 ilin kralıydı diyor Ester 1. bölüm 1. ayette. İlk olarak Ahasveroş'un adamın ismi değil, unvanı olduğunu anlamalıyız. Yani Ahasveroş bir kral değil ama onun unvanıydı. Ulu baba ya da saygı değer kral anlamına gelmektedir. Sezar sözcüğünün de bir unvan olup adamın kim olduğunu belirtmediği gibi. Ahasveroş da seküler tarihteki bu Pers kralının kim olduğunu bildirmemektedir. Bu kralın kimliği hakkında çok çeşitli görüşler vardır. Ben Ester kitabındaki Ahasveroş'un büyük Pers kralı Kiserkes bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü krallığı doruk noktasına yükselten oydu. Kiserkes doğuda batıyı yenmek için en son büyük çabada bulunan adamdı ve bu gerçekten de büyük bir çabaydı. Kiserkes bir krallığı Hindistan'dan Habeşistan'a uzanan büyük bir imparatorluğu yönetti. Dünyanın merkezi olan bereketli hilal boyunca uzanıyordu. İkinci ayette o sırada diyor ülkeyi Sus kalesindeki tahtından yönetiyordu. Krallığının 3. yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. Belli ki burada sözü edilen şölen bütün krallığını Yunanistan'a karşı büyük bir savaş açmaya ikna etmek için topladığı şölendi. Bu şölen o zamanlarda herhangi birinin gerçekleştirmeye çalışabileceği herhangi bir şöleni sönük bırakacak türdendi. Krallığında 127 kent vardı ve bu kentlerin her birinden bir delegasyon getirmişti. Kaçar kişiden oluştuğunu bilmiyoruz. Öyle ki şölende büyük bir olasılıkla 1000 ya da 2000 kişi vardı. Bizlerin adına çok şık bir etkinlik diyeceğimiz türdendi. Milyonlarca dolara ya da euroya mal olmuştu. Bütün şölenlerden daha görkemli bir şölendi. Dünya tarihinde önemli bir olaydı. Tanrı böyle bir etkinliğe nasıl müdahale edebilirdi? Sağlayışı sayesinde edecektir. Tanrı gölgelerde durup kendisine ait olanları gözetler değerli dostum. Bu bize de bir tesellidir. Tanrı, evet gölgelerde durup kendisine ait olan çocuklarını, bağlılarını gözetler. Ahasveroş, tam 180 gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi diyor 4. ayette. Düşünebiliyor musunuz? Ahasveroş 180 gün boyunca bu insanları misafir etti. 6 ay boyunca sürekli bir açık büfe sundu. Fransa kralı 15. Louis öğretmeni ve maliyecisiyle bu şölen hakkında konuşuyordu ve kralın böyle bir şöleni sürdürmeye nasıl sabrı olduğunu anlamadığını söylemişti. 15. Louis'nin para işlerini yürüten maliyecisi bunu nasıl finanse ettiğini anlamadığını söylemişti. Bu şölen, bu doğu saraylarının zenginlik, lüks ve ihtişamlarını ortaya koyuyordu. Bunun nedeni belliydi. Yunanistan'ı ele geçirmek ve kendisini zamanın en büyük yöneticisi haline getirmek için, onların tam desteğini kazanmak için krallığının her köşesinden bütün prenslerini ve bütün yöneticilerini çağırtmıştı. Ve tabii ki bu çabasında neredeyse başarılı olmuştu. Tanrı bu operasyonun başarısızlıkla sonuçlanacağını ve gücün doğudan batıya geçeceğini önceden bildirmiş olmasaydı başarılı olacağından da eminim. Xerxes prensleri ve yöneticilerinin düşünmekte olduğu savaşın masraflarını karşılayacak paraya sahip olduğunu bilmelerini istiyordu. Bu büyük putperest şöleni düzenleyerek krallığının zenginliğini ortaya koymuştu. Şölen baştan sona kadar putperestti. Tanrı'dan uzak bir etkinlikti. Burada ruhsal dersler bulmaya çalışanlar vardır. Doğrusunu isterseniz ben burada hiçbir ruhsal ders göremiyorum. Gördüğüm tek şey Tanrı'nın bizleri dünyayı etkileyen kararların verildiği putperest bir sarayla tanıştırmasıdır. Tanrı dışarıda bırakılmış gibidir ama Tanrı bu durumlarda her şeyin üzerinde egemen olduğunu ve kendi amacını gerçekleştireceğini bilmenizi istemektedir. Bunun ardından sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka 7 gün süren bir şölen verdi diyor Ester 1. bölüm 5. ayette. Xerxes son 7 günde şöleni doruk noktasına ulaştırdı. Belli ki şölenin son 7 günü için sarayın bahçesine çok büyük bir nüfus toplanmıştı. 6. ayette mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. Gümüşler, altınlar, mücevherler ve asılan güzel kumaşlar bizlere bu krallığın zenginliğini ortaya koyuyor. Gösterişli bir sergidir. Bu sarayların harabeleri Pers ülkesinin zenginliğine hala tanıklık etmektedir. Birkaç yıl önce bu aynı Pers krallığı aynı yerde 2500 yılını kutlamıştır. Televizyonlar ve dergiler buradaki büyük zenginlik hakkında bize bir fikir verdiler. Şölen milyonlarca dolara mal oldu. Bu ülkedeki büyük fakirlikten ötürü bu durum çok eleştirildi ama Xerxes'in yaptığı şölen akla hayale gelmeyecek kadar pahalıydı. Seküler tarihe bakıp bir değerlendirme yaptığımızda bu kralın bu şöleni yapmaktaki amacının açmayı düşündüğü savaş için destek kazanmak olduğu anlaşılmaktadır. Herkesin bu savaşın masraflarını karşılayabileceğini bilmesini istiyordu. Şöleni prens ve yöneticilerini ikna etmek için kullanmıştı. Günümüzde de değerli dostum bu yöntemin küçük çapta kullanıldığını görmekteyiz. Birkaç yıl önce örneğin büyük otomobil fabrikalarından biri yeni bir model ürettiğinde dünyanın her yerindeki satıcılarını bir kongre için büyük bir kentte topladılar, oraya getirdiler. İçkili partiler ve şölenlerden oluşuyordu ve bütün bunların arkasında onlara yeni çıkarılan modeli satma düşüncesi yatıyordu. Bunu her yıl yapıyorlar değil mi büyük firmalar? Bu kral da yani Xerxes de aynı şeyi yapmıştı. Ancak onunkisi yeni bir savaş için onların desteğini isteme amaçlıydı. İnsan doğası değişmez. Medler ve Persler krallığında Xerxes savaşa gitmeye hazırdı ama önce büyük bir ikna çabasında bulundu. 7. ayette sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kaplar içerisinde sunuluyordu. Ester 1 ayet 7. Baştan sona putperest olan bu şölen sarhoş bir havayla sona ermişti. Kralın buyruğu uyarınca konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral saray hizmetkarlarına konukların dilediklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti diyor 8. ayette. Bu ayet bizlere içkinin yasaya göre olduğunu, kimsenin zorlanmadığını söylemektedir. Tam bir egemenliğe sahip olan bu putperest doğulu hükümranlar bile göreceğimiz üzere Xerxes adlı bu adam gibi kendileri içkiye düşkün oldukları halde kimseyi içmeye zorlamıyordu. Ama günümüzde bizler daha uygarız. Kişinin ya içmesi ya da oradan çıkıp gitmesi gerekir. Bazı iş adamları bana bazı iş toplantılarına gidip de bir kokteyl partisine katılmamanın neredeyse imkansız olduğunu söylemişti. Bir şirketteki üst düzey bir yönetici müdürün kendisini odasına çağırıp şirketin kokteyl partisine katılmadığı için azarlandığını söyledi. Bu müdürün üst düzey yöneticilerinin içki içmelerini istemeyeceğini düşünürdünüz. Ama gördüğünüz gibi bizler uygarız ve insanları içmeye zorluyoruz. O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahasveroş'un sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu diyor Ester 1. bölüm 9. ayette. Vaşti kadınlar için ayrı bir şölen düzenledi. Erkekler karılarını getirmişlerdi ama o zamanlarda bazen kadınlarla erkekler aynı şölene katılmazdı. Erkeklerle kadınların aynı şölene katılması sosyal adetlere uygun değildi. Günümüz şölenlerinden farklıydı. Kadınlar ayrı yerlerde tutulurdu. Erkeklerin şöleni ciddi bir işti ve belli ki seksle işi karıştırmıyorlardı. Xerxes erkekleri savaşa ikna etmeye çalışıyordu. Bu yüzden Vaşti kadınları bir başka şölende eğlendiriyordu. 7. gün şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahasveroş hizmetindeki 7 harem ağasına Mehuman, Bista, Harvona, Bigda, Avakta, Zetar ve Karkasa Kraliçe Vaşti'yi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. 10. ayet. Bu ayet bizlere kralın sarhoş olduğunu söylemektedir. Haddini aşmıştı. Bu şölenlerde içmeniz gerekmiyordu ama eğer isterseniz istediğiniz kadar kafayı çekebilirdiniz. Belli ki kral yeşil aycı değildi. Kral 7. gün sarhoştu. Burada sadece bu kral hakkında değil, herhangi bir kral ya da yönetici hakkında bir soru ortaya çıkıyor. Bir yönetici sarhoş oluyorsa, onun yönetici olması uygun mudur? Bugün gelişmiş ülkelerde içki alemleri haddini, hudutunu çoktan aşmış durumdadır. Bu devam ederse sonunda sarhoşluk bu ülkeleri yok edecektir. Xerxes'in alkolün etkisiyle eğer aklı başında olsaydı hiçbir zaman yapmayacak olduğu bir şeyi yaptığını görüyoruz. Huzurunda hizmet eden hizmetkarlarından Vaşti'yi şölene getirmelerini istedi. Kraliçe Vaşti güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu. Ayet 11. Kral zenginliğini ve lüksünü göstermişti ve onlara aklındaki savaşı gerçekleştirmeye gücünün yettiğini de ortaya koymuştu. Şimdi içkinin etkisinde zamanın geleneklerine çok aykırı bir şey yapmaktadır. Güzel bir kadın olan Vaşti'yi onlara sergiliyor, gösteriyor. Erkeklerin kongresinde önce onu şölene getirmeye karar vermiştir. Bu centilmenlikten çok uzak, hatta kesinlikle kaba bir davranıştı. Hazinesi ve en büyük mücevheri olan Vaşti'yi herkesin görmesini istemişti. 12. ayette diyor ama Kraliçe Vaşti harem ağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi. Kral misafirlerine sizler için büyük bir sürprizim var. Kraliçemi görmenizi istiyorum. Sizin önünüze başında kraliçe tacı olaraktan çıkacak. Kraliçem çok güzeldir demişti. Birkaç dakika sonra harem ağalarından biri kralın kulağına kraliçe gelmek istemiyor diye fısıldadı. Bana o günlerde kadınların hakları olmadığını söylemeyin. Ayağa kalkıp çok üzgünüm beyler ama akşam programımızı değiştirmemiz gerekecek. Yıldızımız bu akşam burada olmayacak demesini bir düşünün. Bu durum şölende fısıltıların yükselmesine neden oldu. Misafirler bu ne biçim bir kral ki kraliçeye bile sözünü geçiremiyor, dinletemiyor demeye başlamışlardı. Ben kraliçenin kralın buyruğu üzerine gelmeyi reddetmesinin tamamen haklı olduğunu düşündüğüm halde kraliçe yaptığı şey üzerinde düşünseydi yerinde olacağı kanısındayım. Reddinin kocasının konumunu sarsacak bir skandala neden olacağını düşünmeliydi. Bu durumda şölene gitmeliydi. Krala itaat etmeliydi ama etmedi. Kral yasaları bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan onunla yüz yüze görüşebiliyorlardı. Bu isimleri söylemek biraz zor gelse de Rab bu isimleri buraya koymuştur. Pers ve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi. Kral Ahasveros onlara kralın harem ağaları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı diye sordu. Ester 1:13-15 ayetler arası. Bu durum kabinede bir kriz toplantısı yapılmasına neden oldu. Bu ayetlerde adı geçen adamlar onunla özel ve kişisel olarak bir araya gelen prenslerdi. Tıpkı herhangi bir kriz anında devlet yöneticilerinin bir araya gelip toplanması gibi. Günümüzde bütün bunlar bizim için saçma görünebilir ama o zamanlarda doğal bir durumdu. Kraliçe kralın buyruğuna itaat etmeyi reddetmişti. Bu krizi kabinenin çözmesi gerekiyordu. Büyük bir savaşa hazırlanıyorlar ve kraliçe kralın kendisinden istediği şeyi yapmıyor. Şimdi kraliçeye ne yapılmalı? Uygulayabilecekleri bir yasa yokmuş gibi görünüyor. Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi. Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi. 16. ayet. O zamanlarda kadınların taşınır mal, köle olduğu hakkında çok şey duyduk değil mi? Ya da kadınların bir değeri olmadığını hep duyuyoruz. Birçok durumda da bu doğruydu ama belli ki Vaşti'nin epey özgürlüğü vardı ve onu kralın şölene gelme buyruğuna itaat etmeye zorlayabilecek hiçbir yasa yoktu. Kabine durumun icabına bakmak için sert ve katı bir yasa çıkartmak zorundaydı. Tam bu sırada Memukan adlı önemsiz biri konuşur. Kendisi sözcüdür ve kılıbık bir kocadır. Kılıbık olduğunu nereden mi biliyorum? Diğer kadınlar kraliçenin yaptığını duyduklarında onların da kocalarını küçümseyeceğinden korkuyordu ondan. Memukan kılıbıktı. Eğer kraliçe bunu yapar ve yaptığı yanına kar kalırsa eve gitmek içinden pek gelmeyecekti. Memukan'ın kendi evinde pek bir söz sahibi olduğunu sanmıyorum. Bence kararların çoğunu karısı veriyordu. Kabine toplantısında konuşmasının nedeni belki de buydu. İş yerlerinde başkalarından emir alan ve düşündüklerini dışa vuramayan, açığa vuramayan birçok erkek vardır. Sonra eve giderler ve karıları da onlara düşündüklerini söyletmez. Bu tür erkeklerin kilise yönetim kurullarında hizmet ettiklerinde konuştuklarını duymuşumdur. Konuşup dururlar ama kilisenin iyiliği ve gelişmesi için hiçbir katkıda bulunmazlar. Hiçbir değeri olmayan önerilerde bulunurlar. Memukan bu tür bir adamdı. Bütün kadınlar kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca kral Ahasveros kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu ama kraliçe gitmedi diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsenmesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak diyor Ester 1. bölüm 17-18'de. Memlukan adlı bu adam prenslerden biridir. Eve gittiğimde bu konu hakkında mücadele etmem gerekecek demektedir. Hatta sanırım eğer bir şeyler yapılmazsa eve gidemeyeceği sonucuna varmıştım. Belki kılıbık bir kocanın bir sabah iş yerine gittiğinde dün gece karım benim önümde dizlerinin üzerindeydi diye böbürlendiği hikayeyi duymuşsunuzdur. Onların evliliklerini bilen bir iş arkadaşı durumdan biraz kuşkuluydu. Ne oldu ve sana tam olarak ne dedi diye sordu. Adam biraz utanmış gözüktü ve şöyle bir itirafta bulundu. Aslında dizlerinin üzerinde yatağın altına bakıyordu ve bana çık oradan korkak dedi. Bir de iş yerindeki erkeklere karısının kendisinin örnek bir koca olduğunu söylediğini söyleyen koca hakkındaki hikaye vardır. Bunu kaşarlanmış bir sekretere söyledi ve sekreter kendisini övmedi. Bunun yerine Neden sözlükten örnek sözcüğünün tanımına bakmıyorsun? Baktığında bu kadar gururlanmayacaksın dedim. Adam kadının öğüdünü dinledi. Örnek sözcüğüne bakınca onun gerçek şeyin küçük bir taklidi anlamına geldiğini gördü. Memukan da işte böyle biriydi. Çok kesin bir şekilde yuvalarımızı korumak için bu konuda bir şeyler yapılmalı demişti. Ve aslında bu gerçek bir kriz oluşturan bir durumdu çünkü kral ve kraliçe bütün krallığa örnek oluşturuyorlardı. Memukan'ın önerisine dikkat edin. Şöyle diyor 19. ayette. Kral uygun görüyorsa bir ferman yayınlansın. Bu ferman Perslerle Medlerin değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha Kral Ahasveroş'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin. Ester kitabının putperest bir kralın sarayında geçtiğini unutmayalım. Burada Musa'nın yasasıyla hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir şekilde de Hristiyan olmayan putperest bir yasa yürütülmektedir. Bu yeni bir yasaydı ama Medler ve Perslerin yasasıydı. Ester 1:20-22. ayetlerde kralın çıkardığı ferman diyor bu adam, büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca ister soylu ister halktan olsun bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir. Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukan'ın önerisine uyarak krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı. Kraliçe bir kenara atılmıştı. Kraliçeliği son bulmuştu. Krala itaat etmeyi reddettiği için böyle olmuştu. Bir buyruk çıkmıştı. Bütün krallıkta bir kadının kocasını onurlandırması ve erkeğin yönetmesi gerektiği bildirilmişti. Belli ki Medler ve Perslerin imparatorluğunda daha önce durum böyle değildi. Şimdi ise yasa olmuştu ve artık değiştirilemezdi. Bu yasa tarihteki yerinde Xerxes'in karakterini ortaya koymaktadır. O zamana kadar toplanılan en büyük ordu olan ordusunu ta Termopili'ye kadar dayamıştı. Ayrıca 300 gemiden oluşan filosuyla Salamis'e gelmiş ve burada gemileri yok edilmişti. Bu adam bir öfke nöbeti içerisinde denize çıkmış ve filosunu yok ettikleri için dalgaları kemeriyle dövmüştü. Böyle bir şey yapan bir adamın çok bozuk bir yanı olduğu bellidir. Bir tür anormalliği olan bir adama benziyordu. Tıpkı dünya yöneticilerinin büyük bir kısmı gibi. Ve yöneticilerin birçoğu hali de böyledir. Jules César, Napolyon, Hitler anormal, akılsal süreçler sahibi adamlardı. Nebukadnezar büyük bir adam olduğu ve altından bir baş olarak temsil edildiği halde isteri olarak bilinen bir tür anormallik çekiyordu. Daniel kitabında onun bu döngülerinden geçişini görüyoruz. Günümüzde bir adam dünya yöneticisi olma konusunda yalnız istekli bile olsa bir psikiyatrist tarafından muayenesi gerekir. Ancak anormallik türleri dünya tarihinde insanların büyüklüğe erişmesini engellememiştir. Xerxes'in durumu aynıdır. Çok büyük yeteneklere sahip bir adamdı. Buna karşın mantıksız bir öfkeyle güzel kraliçesini bir kenara attı. Bu Medler ve Perslerin bir yasası değiştirilemez bir ferman haline geldi. Daha sonra kralın kendisi yasayı bozmak istediyse de bozamadı. Medler ve Perslerin yasası bozulamazdı.